Ayrım 3. Sayfa 34. Profesör Doktor Herbert Melzig. Parantez yazar. Sofra başındayken ve içerken kendini daha iyi hissediyordu. Asıl şahsiyeti ve iç alemi o zaman beliriyordu. İçmeden önce sakin, iddiasız, hatta mahcup bir insanken içkisini aldıktan sonra bambaşka bir insan oluyordu. Sofra onun için bir zevk miydi? Tatmin mi, kaçış mı? Belki hepsi. Falih Rıfkı'nın dediği gibi. Sanki artık gitmeyen, gitmek istemeyen bir şeyi eğilmez, bükülmez iradesiyle kendi içinden kendisi itiyordu. Kalıp onun eşsiz hayatiyetine kaplayıp tutamıyordu. Nitekim kendisi de bir gün genel sekreteri Hasan Rıza Soya'ya neden içtiğini şöyle açıklamıştı. İçiyorum. Çünkü bu vücut artık bu kafayı taşımıyor. Kafam vücudumun çok önünde gidiyor. Beynimi huzura kavuşturmak, biraz dinlendirmek için içiyorum. Ancak bu dinlenme pek de mümkün olmuyordu. Çünkü Atatürk'ün sofrası sadece yemek yenen ve içki içilen yer değildi. Sofra bir bilgeler meclisi ya da bir danışma kuruluydu adeta. Ülkenin her meselesi orada gündeme gelir, devlet adamları, düşünce adamları sabahlara dek süren tartışmalar yapardı. Sofra bir sınavın adıydı. 1930'lar Ankara'sında. Falih Rıfkı Atay, parantez yazar. Sofradayken tebeşirli kara tahta daima karşısındaydı. Bakanlar, profesörler, milletvekilleri hep o tahtaya kalkmışızdır. Türk dili ve Türk tarihi meselelerinin onun sofrasında tam bir fakültelik zaman tutmuş olduğunu tahmin ediyorum. Ondan başka hepimiz yorulur, doğrusu biraz da usanırdık. İş başından artan ömrü sofrada geçmiştir. Sofra, dostları ile, hatta düşmanları ile sohbet ve tartışma meclisiydi. Atatürk, hayallerini, tasarılarını, ıstıraplarını, hatıralarını hep sofrasında anlatmıştır. Selanik'te askeri dehasını tanıtan tatbikat oyunlarına sofrasından kalkarak gittiği gibi. Her devrim günün başlangıcı da bir sofra sabahıydı. Eğlence alemi parantez ve atanın aşıp taştığı yerde yine sofra meclisi olmuştur. Bu ne zaman bir zevk ve eğlence, ne zaman büyük taarruzu hazırlayan bir kumanda heyeti ve ne zaman en çetin devlet işlerini karara bağlayan bir topluluktu, tahmin edemezdik. Fakat misafirlerinin çeşidine göre az çok hangisine hazırlanacağımızı bilirdik. Bazen bir meseleyi daha fazla deşmeye misafir çeşidi elverişli olmadığı zaman "Galiba yorulduk" der, meclise son verir, vedalaşmak üzere elini sıkanlardan bir takımına "Teşekkür ederim" der, bir takımına da usulca "Siz biraz daha kalın" derdi. Nice sırlarını yıllarca vicdanı içinde tutan Atatürk'ün ağzından kaçırmışa benzeyen, gevezeliklerin %90'ı hesaplı ve tertipliydi. Bir vazifede kullanacağı adamlara hiç söylemeksizin, hissettirmeksizin içki aleminin pek elverişli olduğu türlü yönlerden yoklardı. Şevket Süreyya Aydemir, parantez yazar. Sofrayı, sohbeti, içmeyi elbette ki severdi. Etrafındakilerin de içmelerini isterdi. İçkiye çok genç yaşlarda alışmıştı. İçki alışkanlığını da kimseden saklamadı. Çünkü riyakar, parantez, ikiyüzlü değildi. Sofra adamı olmasaydı, aynı zamanda çalışkan, takipçi bir büro ve hükümet adamı olsaydı daha mı iyi olurdu? Belki. Ama her insanı olduğu gibi almalıdır. Atatürk'ün sofrası genellikle sabahın ilk ışıklarıyla son bulurdu. Gazi, konukları birer ikişer uğurladıktan sonra çoğu zaman yüzünü yıkar, tıraş olur ve yeni güne başlardı. Vücutça ve kafaca güçlülüğü onun en tanınan özelliklerinden biriydi. 10. yıl nutkunu yazdırırken kaç gece sabahladığı ve o dimdik ayaktayken metni dikte ettirdiği gençlerin nasıl uyku nöbeti için değiştikleri hala anlatılır. Oysa o, uykusuz başladığı günün akşamında yine bir duş alıp sofraya oturmuş ve dostlarına sabaha kadar yazdığı bölümleri okumuştur. Başladığı bir kitabı bitirmeden uyumadığı ve içtikçe adeta hafızasının açıldığı, en yakınındakilerin aktardığı izlenimler arasındadır. Tabii bunlar hep 1930'lu yılların ilk yarısına ait anılardı. Özellikle 1936'dan itibaren sofra dostları, masadaki devin mavi gözlerinde yanan ışıkların sönmeye yüz tuttuğunu fark ettiler. Artık öğleden sonra geç vakit uyanıyor, Ankara'daysa Çankaya çevresinde veya çiftlikte, İstanbul'daysa Florya çevresinde küçük gezintiler yapıyor ama çabuk yoruluyordu. Çehresi birkaç yıl öncesine kıyasla müthiş değişmiş, benzi solmuş, hatları keskinleşmişti. Sağ elini ceketinin ilik yerinden çıkarmaz olmuştu. Sanki bir yarayı saklar gibiydi. Gezinti sırasında çevresinde olanlara yorulduğunu belli etmemek için ya bir sohbet veya bir incelemeyi bahane ediyor ve böylece bir süre durarak dinleniyordu. Sonra da gün boyunca başka hiçbir şey yapmadan akşamüstü gelip sofraya oturuyordu. Sofra artık tutundukça onu dibe çekecek eski bir dosta dönüşmüştü. Kılıç Ali. Kılıç Ali, parantez silah arkadaşı. O, sportmen denilecek kadar zinde, kabına sığmayacak kadar cevval olan Atatürk'te son 2 sene içinde, o zamana kadar hiç görülmeyen kırıklıklar, baş ağrıları, bir takım halsizlikler ve yavaş yavaş da düşkünlükler arız olmaya başlamıştı. O, heykel gibi duran, aslan gibi kükreyen güzel adamın mavi gözleri solmaya başlamış, altın sarısı saçlarına kır düşmüştü. Günden güne halsizlikler daha da ziyadeleşiyor, benzi geçen senelere nispeten daha ziyade soluyordu. Doktor Asım İsmail Arar, parantez doktoru. Fakat her şeye rağmen 1936 senesi sonlarında Atatürk yine eski hayat ve itiyatlarında devam ediyor, her akşam muntazaman rakı içiyor ve biraz ifrata kaçan içki alemlerinin ertesi gününde büyük bir yorgunluk hissederek istirahat etmeyi tercih ediyordu. Falih Rıfkı Atay, parantez yazar. Bilhassa 1937'den sonra sinir dengesinin gitgide bozulduğunu görüyorduk. Pek alıngan olmuştu. Devamlı bir boşanma ihtiyacı içinde olan sinirlerini güç tuttuğunu hissederdik. 1937 sabahında uzun bir Almanya seyahatinden dönmüştüm. Florya'da beni kabul etti. Hal hatır sordu. Bir müddet sonra da misafirler geldi. Sofraya geçtik. İçki aleminde sabahlara kadar kalsa hafızasının bunaldığına pek az rastladığımız Atatürk, henüz ilk kadehi tamamladıktan biraz sonra 2 gece önce sofrada geçen bir vakayı ele alarak bana döndü. "O akşam sen de buradaydın. Haklı mıyım, değil miyim?" diye sordu. İçim ıstıraptan burkuldu. Yarım saat öncesi bile hafızasından silinip gitmişti. Ve nihayet 56 yaşındaydı. Sayfa 38'de Atatürk'le İsmet İnönü karşılıklı oturmuş bir resmi bulmaktadır. Altında "Bana hala dargın mısın? Sana dargın olabilir miyim?" cümleleri yer almaktadır. 25 Ocak 1937. Bir dostluğun hazin sonu. 25 Ocak 1937 günü Kurum Gazetesi'nde ilginç bir makale yayımlandı. Makalenin altında Asım Us imzası vardı. Konusu Hatay sorunuydu. Şöyle diyordu: "Başbakan İsmet İnönü 15 gün evvel Hatay sorunu üzerinde konuşurken 15 gün bekleyiniz demişti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve onun hükümetine hitap ediyoruz. 16. gündeyiz. Vaziyet nedir? Bizi, Türk milletini yeniden aydınlatınız." Aslında her gün rastlanabilecek sıradan bir eleştiri yazısıydı. Ama işin aslını bilenler de şok etkisi yaptı. Çünkü Asım Uz, Kurun Gazetesi'nin başyazarıydı. Ama zaman zaman Atatürk bu isim altında gazeteye yazılar yazdığı da biliniyordu. İşte bu kez de hükümeti eleştiren yazılar, yazan bu kalemin gerçek sahibi Mustafa Kemal Atatürk'tü. Gazetede Hatay üzerine peş peşe tam 5 makale yayımlandı. Bunlar dış kamuoyuna Türk basınının duyarlılığını göstermek için kaleme alınmış danışıklı dövüş yazıları mıydı? Herhalde değil. Hatay konusunda Cumhurbaşkanı Atatürk ile Başbakan İnönü'nün farklı düşündükleri çoktandır biliniyor ve konuşuluyordu. Hatay'da Fransız yönetiminden şikayetler arttıkça Atatürk köşkte sabırsızlanıyor ve askeri müdahale planları yapıyordu. İnönü ise soğukkanlı bir yaklaşımla diplomatik yolları zorlayarak sonuç alma yanlısıydı. İki farklı insan ve iki farklı yaklaşım. Erkan-ı Harbiye Mektebi'nden İttihat Terakki kongrelerinden başlayıp milli mücadele cephelerinde süren 30 yıllık bir dostluk şimdi iktidar basamaklarında sürüyordu. Ama kendileri gibi dostlukları da yaşlanmış, yıpranmıştı. Gerçi Atatürk her fırsatta yakınlarına "Çankaya'da rahat ediyorsam İsmet sayesindedir" diyerek eski dostunu övüyordu. Ama sofranın daimi misafirleri, milli mücadelenin iki kahramanının arasında derinden derine tırmanan gerginliği seziyorlardı. Atatürk'ün İnönü ile dostluğunun çöküşü, onun bünyevi çöküşüyle aynı takvim dilimine gelip oturdu. Ve yollar 1937 başından itibaren iyiden iyiye ayrılmaya başladı. İsmet İnönü, parantez başbakan. 1936 senesi ve 1937 başı olayların gittikçe biriktiği, yorgunluk ve gerginliğin arttığı devirdir. Türlü meselelerden Atatürk'le aramızda münakaşa çıkmıştır. 1936-37'lerde ben nasıl yorgun, artık geçinmekte güçlük çekilen bir adam haline gelmişsem, Atatürk'ün de sıhhatinde başlayan bozukluklarla sükunetini kolaylıkla kaybeder hale gelmiş olduğu kanaatindeyim. Hasta bir insanın bir tartışmada sükunetini daima müteessir olur. Hasta vücut tartışmalarda, mahkemelerde daima bir yorgunluk ve az tahammül göstermek istinadındadır. Muhtelif meselelerde, çekişmelerde bunları, benim üzerimde bir yorgunluk devre saymak kabil olduğu gibi, Atatürk üzerinde de bir hastalık devri başlamış olan hastalıkların sinirler üzerindeki yorgunluk devri saymak mümkündür. İnönü, Atatürk'le aralarındaki anlaşmazlığa bu teşhisi koyuyordu. Ancak ayrıntıları kamuoyunda pek bilinmeyen bu dargınlığa, Atatürk'ün yakın çevresinde bambaşka teşhisler konulduğunu da buradan belirtmekte yarar var. Cumhuriyeti birlikte kuran bu iki kahramanın baş başa kaldıklarında yaptıkları tartışmalar, birer tarih sırrı olarak kendileriyle toprağa gömüldü. Arkalarından yayımlanan anılar sayesinde bu tarihi küskünlüğün nedenleri kısmen aydınlatılsa da, bunları tartışmak bu kitabın kapsamı dışında kalıyor. Burada sadece söz konusu, ayrılığın final sahnesini aktarmakla yetineceğiz. Tarih 17 Eylül 1937 idi. Atatürk o gün İstanbul'dan trenle Ankara'ya geliyordu. Ama sinirliydi. Bir diplomatik meseleden İsmet Paşa ile araları açılmıştı. Gerginliğe yol açan konu Nyon'da sürmekte olan bir uluslararası konferanstı. Toplantıya Türkiye adına katılan Dışişleri Bakanı Doktor Tevfik Rüştü Aras, bir yandan Ankara'dan yani hükümetten, öte yandan da İstanbul Florya'dan yani Atatürk'ten ayrı ayrı talimatlar alınca şaşkına dönmüş ve bu karışıklık iktidarda bir kaosa dönüşmüştü. Atatürk, diğer devlet işlerine büyük oranda hükümeti devretse de dış politika konularında hala son derece titiz davranıyor ve açıktan müdahale ediyordu. Hükümet yönetimi ve ilkeleri konusunda son derece titiz olan İsmet Paşa ise bu müdahalelerden tedirgin oluyor ve başbakan olarak kendisini dışlanmış hissediyordu. Nihayet iki eski dost bir süredir yaşanan bu gerginliğin ardından trende buluştular. İnönü her zaman yaptığı gibi Atatürk'ü Gazi Çiftliği istasyonunda karşılamış ve kompartımanına kabul edilmişti. Tren son durağa doğru yaklaşırken havadaki elektriği daha da arttıran bir konu açıldı. Tren penceresinden akıp giden çiftlik Atatürk'ün göz bebeğiydi ve ata Tarım Bakanlığı'nın buraya yeterince ilgi göstermediği kanısındaydı. Konu akşam sofrada görüşülmek üzere ertelendi. İşte aylar, belki yıllardır süre gelen gerginlikler birikmiş, birikmiş ve patlama noktasına gelmişti. Patlayacağı yer yine ülkenin gayri resmi karargahı sayılan sofraydı. Tanıkların anlattıklarına bakılırsa o gece işler tersine dönmüş gibiydi. Sofrada rakı yoktu. Gerekçe ise Atatürk'ün nezlesiydi. Ya da Genel Sekreteri Hasan Rıza Soyağ'ın ifadesiyle bahane buydu. Soyağ'a göre sofrada içki olmamasının asıl gerekçesi Atatürk'ün kopacak fırtınayı tahmin edip her ihtimale karşı tabii halde kalmak istemesiydi. Ama hiç beklenmedik bir şey olmuş ve o gece sofraya İsmet Paşa içkili gelmişti. Başbakan da fırtına kokusunu almış olacak ki Çankaya'ya çıkmadan Anadolu Kulübü'nde birkaç kadeh viski içmiş ve yaşamının en zor kavgalarından birine hazırlanmıştı. Yalnız Cumhurbaşkanı Atatürk'le değil, dostu, silah arkadaşı Mustafa Kemal'le de kavga edecekti.